Ayrım 9.
Sayfa 90. Fil iyi bir düşman olduğu kadar iyi bir dosttur. Hem iri ve ağır hem de ayağına çabuktur. Hortumu en ufak yiyecekleri, fındığı bile yakalar, kocaman şeyleri de. Kulakları istenildiği gibi ayarlanır. Fil işine gelen şeyi duyar. Ömrü de çok uzundur. Toplumsal yaşamı sever. Bu özellik yalnız fillere özgü değildir. Filden herkes korktuğu gibi herkes de sever. Belli bir gülünçlüğe sahip olması, saygı görmesini bile sağlayabilir. Filin derisi kalındır, bıçak bile işlemez. Ama yüreği yufkadır. Üzüntü duyabilir, öfkelenir de. Dans etmeyi sever. Sık fundalıklar arasında ölür. Çocukları ve küçük hayvanları sever. Rengi gridir, yalnız koca gövdesi göze çarpar. Eti yenmez, iyi çalışır. İçki içmekten hoşlanır ve neşelenir. Sanata da yararı dokunur. Fil dişi verir. Eski Çağ. Bayka, ressam Lundström'ün birkaç tane su güğümünü canlandıran bir tablosu önünde şöyle dedi. Eski çağdan, barbarlık döneminden kalma bir resim. O vakit insanlar belki hiçbir şeyi birbirinden ayırt edemiyorlardı. Yuvarlak olan şeyler onlar için yuvarlak, sivri olan şey sivri değildi. Ressamlar bir şeyin doğrusunu anlatmak, müşterilere belli, açık, katı biçimli şeyler göstermek zorundaydılar. Birçok belirsiz, akıcı, şüpheli şeyler görüyorlardı. Doğruluğa öyle susamışlardı ki, gösterdiği delilikten kurtulmak istemeyen bir insanı alkışlıyorlardı. Aralarında geniş bir iş bölümü vardı. Bu resim onu anlatıyor. Biçimi saptayan kişiler konularda amacı umursamıyorlardı. Bu güğüme su konamaz. O vakitler yalnız kullanılacak eşya gibi görülen birçok insan vardı. Sanatçılar buna karşı da kendilerini savunmalıydılar. Barbarlık dönemi, eski çağ. Bu resmi çağdaş bir sanatçının yaptığına Bayka'nın dikkatini çektiler. Evet dedi Bayka. Üzüntülüydü. Evet, eski çağın bir sanatçısı. Hüküm. Bayka, eski Çin'e ait bir hukuk kuralını çok zaman örnek olarak ileri sürüyordu. Buna göre büyük davalar için uzak eyaletlerden yargıçlar getirilirdi. Çünkü bu yargıçları rüşvetle kandırmak çok zordu. Yani rüşvete kolayca yanaşamıyorlardı. Yerli yargıçlar rüşvet alıp alamadıkları konusunda onları kontrol altında bulunduruyorlardı. Demek ki bu insanlar rüşvet bakımından iyice tanınıyorlar ve herkes onlar için kötü şeyler söylüyordu. Uzaktan getirilen yargıçlar bölgenin geleneklerini ve durumunu da iyi bilmiyorlardı. Sık sık tekrarlanan bir haksızlık zamanla hukuk niteliği kazanır. Yeni yargıçlar her şeyi yeniden ortaya koymak zorundaydılar. Böylece ortaya koydukları şeyin uygun olmayan yanını görüyorlardı. Son olarak da objektiflik erdemi uğruna minnettarlık, çocuk sevgisi, yakın kişilere karşı temiz yüreklilik gibi diğer birçok erdemleri zedelemek ya da çevredeki insanları kendine düşman edecek kadar ileri gitmek zorunda kalmıyorlardı. Yanıtın iyisi. Mahkeme karşısına çıkarılan bir proletere dünyasal yeminimi yoksa dinsel yeminimi tercih ettiğini sordular. Proleter, ben işsizim dedi. Bayka, bu yalnız bir dalgınlık olamaz dedi. Proleter verdiği bu cevapla böyle soruların hatta belki de mahkemenin gördüğü davanın hiçbir anlam taşımayacağını anlatmış oluyor. Sokrates. Bayka felsefe tarihiyle ilgili bir kitabı okuduktan sonra filozofların nesneleri tanınmayacak şeyler olarak göstermek için yaptığı çalışmalar üzerinde sert konuştu. Sofistler hiçbir şeyi incelemedikleri halde çok şey bildiklerini ileri sürdüğü zaman dedi Sofist Sokrates, bildiğim tek şey hiçbir şeyi bilmediğim yollu büyük bir savla ortaya çıktı. Sokrates bu cümlesine şunları da eklemeliydi. Çünkü ben de hiçbir şeyi incelemedim. Bir şey bilmek için inceleme yapmak gerekir. Ama Sokrates'in başka bir şey söylemediği anlaşılıyor. Onun söylediği ilk cümleden sonra yükselen ve 2000 yıl süren sonsuz alkış, daha sonra söylenen her cümleyi de belki yutardı. Elçi. Kısa bir süre önce yabancı bir devletin elçisi olan Bay X konusunda Bay K ile konuşuyordum. Bay X, yurdumuzda hükümetin verdiği bazı görevleri yerine getirmiş, üzülerek öğrendiğimize göre büyük başarılar sağladığı halde yurduna döndükten sonra şiddetle cezalandırılmıştı. Görevine yerine getirmek için düşmanı olan bizlerle fazla içli dışlı olmakla suçlanıyor dedim. Böyle davranmasaydı başarılı olabileceğine inanıyor musunuz? Bayka, elbette olamazdı dedi. Düşmanlarıyla pazarlık yapabilmek için iyi yemekler yemek zorundaydı. Hedefine ulaşmak için katillerin sırtını okşaması ve kendi yurduyla alay etmesi gerekiyordu. Öylesi doğru hareket etmiş demek diye sordum. Bayka dalgın bir halde, evet tabii dedi. Doğru hareket etmiş. Bayka bana veda edecekti. Kolundan tuttum, bırakmadım onu. Öfkelenmiştim. Öyleyse yurduna döndüğü zaman neden hakaret gördü diye bağırdım. Bayka, belki de her zaman iyi yemek yemeye, katillerle ilişkisini sürdürmeye ve yargılarında kaypak olmaya alışmış olabileceği için dedi. Bu yüzden onu cezalandırmak zorunda kalmışlardır. Ürpermiştim. Senin düşüncene göre ona yaptıkları doğru bir şey demek diye sordum. Evet, elbette. Başka ne yapabilirlerdi dedi. Çok kötü bir görevi yüklenmek yiğitliğini ve fedakarlığını göstermişti. Bu yüzden öldü. Onu gömecek yerde açıkta kokmaya bırakmaları ve pis kokuyu çekmeleri daha mı iyi olurdu? Doğuştan gelen mülkiyet sevgisi. Adamın biri bir toplulukta mülkiyet isteğinin doğuştan geldiğini söyleyince Bayka balıkçılıkla geçinen insanlarla ilgili şu hikayeyi anlattı. İzlanda'nın güney kıyısında sağlam şamandıraların yardımıyla denizi bölümlere ayıran ve aralarında bölüşen balıkçılar vardır. Bu su alanlarına onlar mülk olarak derin bir sevgiyle bağlıdırlar. Kendilerini oraların parçası sayarlar. Buralarda balık kalmasa bile asla vazgeçemezler. Liman şehirlerinde oturan insanları küçük görürler. Oysa tuttukları balığı onlara satarlar. Onlara göre bu insanlar yüzeysel, doğayla bağını koparmış yaratıklardır. Kendilerini suda oturan insandan diye adlandırırlar. Büyük balık yakaladıkları zaman bunları büyük fıçılar içinde saklar, balıklara isim verirler. Kendilerinin malı olan bu balıklara çok bağlıdırlar. Bir süredir bu insanların ekonomik durumu çok kötüleşti. Ama bütün reform çabalarını azimle geri çeviriyorlar. Bu yüzden onların alışkanlıklarını küçük gören birçok hükümetleri devirdiler. Bu balıkçılar insanın doğuştan kendini teslim ettiği mülkiyet sevgisinin gücüne karşı konulamayacağını kanıtlıyor. Köpek balıkları insan olsaydı. Bay K'nın ev sahibinin küçük kızı, köpek balıkları insan olsaydı küçük balıklara daha iyi davranırlar mıydı diye sordu. Bay K evet dedi. Köpek balıkları insan olsaydı denizin dibinde küçük balıklar için sağlam sandıklar yaptırır, sandıkların içine bitkiler olsun, hayvansal olsun her çeşit yiyecek koyarlardı. Sandıklarda her zaman taze su bulunmasına dikkat ederler, her türlü sağlık tedbirlerini alırlardı. Örneğin bir balığın kanadı yaralansa, balığın vaktinden önce köpek balıklarının elinden çıkmaması için onun yarasını hemen sararlardı. Küçük balıkların üzülmemesi için ara sıra büyük su eğlenceleri düzenlerlerdi. Çünkü neşeli balıkların eti, üzüntülü balıkların etinden daha tatlı olur. Büyük sandıkların içinde okullar da bulunurdu elbet. Küçük balıklar bu okullarda köpek balıklarının boğazından nasıl geçireceğini öğrenirlerdi. Örneğin bir kenarda tembel tembel yatan köpek balıklarının nerede bulunduğunu öğrenmek için coğrafya dersine ihtiyaçları olacaktı. Şüphesiz en önemli konu küçük balıkların ahlak yönünden eğitilmesi sayılırdı. Küçük bir balığın isteyerek kendini feda etmesinin en büyük ve en güzel bir şey olduğu, özellikle küçükler için güzel bir gelecek hazırlandığını söyledikleri zaman köpek balıklarına inanmak gerektiği onlara öğretilirdi. Boyun eğerek öğrenirlerse söz verilen geleceğin güvencede olduğu küçük balıklara durmadan söylenirdi. Küçük balıklar bütün alçakça, materyalist, egoist ve Marksist eğilimlerden sakınmak, aralarından birisi böyle eğilimlere kapılırsa, onun köpek balıklarına derhal ihbar edilmesi gerekirdi. Köpek balıkları insan olsaydı, yabancıların balık sandıklarını ve yabancı balıkları fethetmek için onlar arasında da savaşlar olurdu elbet. Bu savaşları da herkesin kendi küçük balığı yapardı. Köpek balıkları onlarla başka köpek balıklarının küçük balıkları arasında büyük ayrımlar bulunduğunu küçük balıklara öğretirlerdi. Bilindiği gibi hatlarında bir hüküm verilirken küçük balıklar ses çıkarmazlar ama onlar çok çeşitli dillerde susarlar ve bu yüzden de birbirlerini anlayamazlar. Savaşta düşman tarafından olan ve başka dilde susan birkaç küçük balık öldürülen her küçük balığa deniz yosunundan küçük bir nişan takılır, kahraman unvanı verilirdi. Köpek balıkları insan olsaydı onların da bir sanatı olurdu elbet. Köpek balıklarının dişlerini parlak renklerde gösteren, onların boğazlarını zevk bahçelerine benzeten, bu boğazlarda yapılan görkemli şenlikleri anlatan güzel resimler olurdu. Denizin dibindeki tiyatrolarda kahraman olmak isteyen küçük balıkların köpek balıklarının boğazından nasıl geçtiği anlatılırdı. Öyle güzel bir müzik yaratılırdı ki bando en önde giderken müziğin melodileriyle kendinden geçen tatlı düşlere dalan küçük balıklar köpek balıklarının boğazlarına akın akın girerlerdi. Köpek balıkları insan olsaydı onların dini de olurdu. Bu din köpek balıklarının karnında gerçek hayata kavuşacaklarını küçük balıklara öğretirdi. Köpek balıkları insan olsaydı bütün küçük balıkların bugünkü gibi eşit olması da son bulurdu. Küçük balıkların bazılarına yüksek memuriyetler verilir, bunlar öteki küçük balıkların üstleri olurdu. Çünkü böylece daha iri lokmalar bulabilirlerdi. Biraz büyüdükçe olan bazı makamlar elde eden küçük balıklar ötekiler arasında düzeni sağlar, öğretmen, subay, sandık yapım mühendisi ve benzeri gibi şeyler olurlardı. Kısacası köpek balıkları insan olsaydı denizin içinde bir kültür meydana gelirdi. Övgü. Bayka eski öğrencileri tarafından övüldüğünü duyunca şöyle dedi. Öğrenciler ustanın yanlışlarını çoktan unuttukları halde usta bunları bugün de hatırlıyor. Bekleyiş. Bayka bir şeyi bir gün bekledi, bir hafta bekledi, bir ay daha bekledi, sonunda şöyle dedi. Bir ayı kolayca bekleyebilirdim ama bir günü ve bir haftayı bekleyemezdim. Amaca hizmet. Bayka şunları sordu. Komşum her sabah gramofon çalıyor. Niye çalıyor? O jimnastik yaptığı için ben müzik dinliyorum. Niye jimnastik yapıyor? Çünkü güçlü olmak istiyormuş. Neden güçlü olmak istiyormuş? Şehirdeki düşmanlarını yenmek için. Düşmanlarını neden yenmesi gerekiyor? Çünkü yemek yemek istiyormuş. Bayka komşusunun jimnastik yapmak için gramofon çaldığını, kuvvetli olmak için jimnastik yaptığını, düşmanlarını yenmek için kuvvetli olmak istediğini, yemek yemek için düşmanlarını yenmek istediğini duyduktan sonra şunu sordu. Niçin yemek yemek istiyor? Doğruluk sanatı. Bayka doğru olduğunu bildiği bir adamı bir tüccara sağlık verdi. Tüccar iki hafta sonra tekrar Bayka'ya geldi ve sordu. Doğru olmak sözüyle ne demek istedin? Bayka şöyle dedi. Çalıştırdığın adamın doğru olduğunu sana söylerken demek istedim ki sen onu kandıramazsın. Tüccarın canı sıkıldı. Demek öyle. O zaman sağlık verdiğin adamı düşmanlarımın kandıracağından korkmalıyım dedi. Bayka umursamayan bir tavırla onu bilemem dedi. Tüccar öfkelendi. Ama konuşurken hep bana göre laf ediyor. Demek ki bana da kanabilir dedi. Bayka gülümsedi. Bana kanmaz dedi. Yurt sevgisi başkalarının yurduna nefret. Bayka belli bir ülkede yaşamayı gerekli görmezdi. Bunun için her yerde acıkabilirim derdi. Bir gün şehirde dolaşıyordu. Oturduğu bu şehir düşman işgali altındaydı. Bir düşman subayı karşısına çıktı, onu trotuardan inmeye zorladı. Bayka trotuardan indi. Bu adama aslında bu adama değil de bu adamın memleketine öfkelendiğini anladı. O memleketin yer sarsıntısıyla yerin dibine batmasını diledi. Neden şu anda bir nasyonalist oldum dedi. Bir nasyonaliste rastladım da ondan. Bu yüzden aptallığın kökünü kazımak gerek. Çünkü aptallık karşısına çıkan her insanı aptal yapıyor. Acımak. Bayka vatan konusunda sorulan bir soru üzerine şu karşılığı verdi. Her yerde acıkabilirim. Bunu duyan dikkatli bir dinleyici, gerçekte yemek yemeye ihtiyacı olduğu halde neden acıktığını söz konusu ettiğini sordu. Bayka buna karşı şu gerekçeyi ileri sürdü. Belki de yaşamak istiyorsam açlığın bulunduğu her yerde yaşayabilirim demek istedim. Acıkmamla açlığın bulunduğu yerde yaşamam arasında büyük bir ayrım bulunduğunu söyleyebilirim. Ama özür dileyerek diyebilirim ki benim için açlığın bulunduğu yerde yaşamak acıkmak kadar değilse bile gene de çok kötü bir şeydir. Benim acıkmam başkaları için önemli olmayabilir ama açlığın bulunmasına karşı olmam önemlidir. Önerinin kabul edilmemesine karşı öneri. Bayka bir önerinin kabul edilmemesi olasılığına karşı mümkünse önerinin yanında başka bir öneri daha bulundurmayı sağlık verirdi. Örneğin durumu kötü olan bir kimseye başkalarını olabildiği kadar az inciten belli bir öneri sağlık verildiği zaman bunun yanında daha az zararlı ama hiç dikkate alınmayacak nitelikte olmayan başka bir şey daha gösterirdi. Her şeyi yapamayan bir insanı daha ufak bir şeyden yoksun bırakmamalı derdi. Vazgeçilmez memur. Adamın biri görevinde oldukça uzun süre kalmış bir memuru överek çok iyi bir memur olduğu için ondan vazgeçilemediğini Bayka'ya söyledi. Bayka öfkeyle sordu. Nasıl oluyor da ondan hiç vazgeçilmiyor? Övücü, onsuz iş yürümüyor dedi. Bayka, o olmadan iş yürümüyorsa kendisi nasıl iyi bir memur olabilir dedi. İşi kendisi olmadan yürüyecek kadar düzene sokmak için yeteri kadar zamanı varmış. Bugüne kadar ne yapmış? Ben size söyleyeyim, yalnız başkalarını ezmiş. İnandırıcı sorular. Anladım ki dedi Bayka, her şeye bir karşılık verebilecek durumda olduğumuz için öğretimizle birçok kimseyi korkuturuz. Propagandacılara yardım olsun diye çözülmesini olanaksız gördüğümüz soruların listesini yapamaz mıyız? İyilerin derdi. Bayka'ya ne üzerinde çalışıyorsunuz diye sordular. Büyük bir çaba içindeyim. Bundan sonraki yanlışımı hazırlıyorum dedi. Hafif hakaret. Bayka'ya karşı iyi davranmayan bir arkadaşını suçluyorlardı. Bayka arkadaşını savundu. Evet ama yalnız arkamdan böyle davranıyor dedi. İki şehir. Bayka B şehrini A şehrine tercih ediyordu. A şehrinde dedi beni severler ama B şehrinde bana dostça davrandılar. A şehrinde bana yardım ettiler ama B şehrinde bana gereksinim vardı. A şehrinde beni sofraya, B şehrinde mutfağa davet ettiler. Karşılaşma. Bayka'yı çoktandır görmemiş olan bir adam şu sözlerle selamladı. Hiç değişmemişsiniz. Bayka, ya öyle mi dedi ve sarardı. Canavar. Geçenlerde Mostropom Rus film atölyesinde geçen bir olay, insanın davranışının ne kadar çok yanlı olabileceğine güzel bir örnekti. Bu olay belki önemsizdi, bir sonuç da vermemişti ama biraz korkunç bir yanı vardı. Savaştan önce Güney Rusya'daki kıyımı canlandıran, zamanın polisinin tutumunu açıklayan Beyaz Kartal filminin çekilişi sırasında yaşlıca bir adam geldi ve bir iş istedi. Dış kapıda bekleyen kapıcının yanına girdi. Ünlü vali Muratov'a ne kadar çok benzediğini, içeridekilere kanıtlamaya izin vermesini istedi. Muratov kanlı olayların hazırlayıcısı olan adamdı. Sözü geçen filmde başrolde oynuyordu. Kapıcı adamın haline güldü ama yaşlı bir kişi olduğu için kendisine hemen kapıyı göstermedi. Uzun boylu zayıf adam elinde şapkası biraz sonra kendini figüranların ve atölye işçilerinin arasında buldu. Ünlü kana susamışın kendisiyle olan benzerliği dolayısıyla birkaç gün için ekmek ve barınak sağlayabileceği umudunu henüz yitirmemişti. Bir saate yakın bir zaman ayakta bekledi. Çalışanlara engel olmamak için durmadan kenara doğru çekilmiş, sonunda bir masanın arkasına sıkışıp kalmıştı. Gene de oradakilerin dikkatini çekti ansızın. Film çekme işine ara verilmişti. Oyuncular kantine daldılar. Bazıları da gruplar halinde ayakta konuşuyorlardı. Muratov rolünü oynayan tanınmış Moskovalı oyuncu Kohalov, telefonla konuşmak üzere kapıcı lojasına gitti. Ahizeyi eline alınca kapıcı kolunu dürttü. Başını yana doğru çevirince kalabalığın kahkahalarını duydu ve masanın arkasına sıkışıp kalan adamı gördü. Kohalov eski fotoğraflara göre makyajını yapmıştı. Herkes masanın arkasında duran ve kapıcının sözünü ettiği adamla bu makyaj arasındaki olağanüstü benzerliği fark etmişti. İhtiyar adam yarım saat sonra rejisörlerin ve operatörlerin ortasında buldu kendini. Tapınaktaki küçük İsa'yı andıran bir hali vardı. Onlarla yapacağı bağlantıyı konuşuyordu. Kohalov işin başından beri bir canavarı canlandırmakla halkın gözünde itibarını yitireceğini düşünerek isteksiz oynuyordu. Bu yüzden anlaşmak kolay oldu. Benzer kişiyle bir deneme yapılması kararlaştırıldı. Tarihsel rollerin oyuncular yerine benzer tiplere verilmesi, Mostrapom Rus film atölyelerinde görülen olağan durumlardandı. Bu kişiler karşısında belirli ve kesin reji metotları uygulanmıyordu. Yeni Muratov'a da canlandırılacak olayın tarihsel görünümü olduğu gibi anlatıldı. Prova için Muratov'u kafasında canlandırdığı gibi oynaması istendi. Gerçek Muratov'la olan bedensel benzerliğinin davranış benzerliğinde de kendini göstereceği umuluyordu. Cinayetlerin durdurulması için yalvarmaya gelen Yahudi delegelerin Muratov tarafından kabul edildiği sahneyi seçtiler. Senaryo sayfa 17. Delegeler beklemektedir. Muratov içeri girer, şapkasını ve kılıcını duvara asar, sabah gazetesini karıştırır vesaire. Muratov'un benzeri hafif makyajlı imparatorluk valisi üniforması ile bir kısmı valilik sarayındaki tarihsel çalışma odasını temsil eden film setine girdi. Muratov rolünü kafasında tasarladığı gibi bütün reji personeli önünde oynadı. Kafasında şöyle tasarlamıştı. Delegeler beklemektedir, Muratov girer. Muratov'un benzeri hızla kapıdan girer, elleri ön ceplerindedir. Biçimsiz bir duruşu vardır. Şapkasını ve kılıcını duvara asar, Muratov benzerinin rejisörün bu direktifini unuttuğu görülür. Bunları asmadan hemen yazı masasına oturur. Sabah gazetesini karıştırır. Muratov benzeri bu işi yaparken iyice dalgındır. Sorguya başlar.